SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta bir doktorun cinayete kurban gitmesi sonrası sağlıkta şiddet yine gündemin merkezine geldi. Doktorların bu kadar baskı altında olduğu başka ülke yok sanki, değil mi?
Sağlıkta şiddet Türkiye'nin çok uzun zamandır çözmeye çalıştığı, hekimlerin sürekli gündeme taşıdığı ama bir türlü etkili adımların atılamadığı bir alan. Aslında Türk Tabipleri Birliği'nin hep gündeminde, Sağlık Bakanlığı'na bir takım öneriler de götürüldü. Ama her geçen gün daha da artarak şiddet devam etmesine rağmen bu konuda etkili önlemler alınamadı. Yasal bir takım değişiklikler yapıldı ama bu sonucu değiştirmedi. Hatta bazı sokak röportajlarında Türkiye'deki özgürlüklerden bahsedilirken hekim dövme özgürlüğünden bahsedilir oldu. Yani hekimlere yönelik biraz hükümetin yaklaşımının da bu vatandaşların yaklaşımında etkisi olduğu biçiminde özellikle muhalefetin değerlendirmeleri söz konusu. Son olay Konya'da meydana geldi ve bir uzman doktor bir gün önce tedavi ettiği bir hastanın ölmesi üzerine oğlu tarafından cinayete kurban gitti. Benzer olaylar cinayete kadar ulaşmamış birçok olay, darp olayı meydana gelmişti. Örneğin bir hafta önce Şanlıurfa'da hasta yakınları tarafından darp edilen bir doktor doktorluğu bıraktı ve bunu ilan etti. Bu da çok tartışma yaratmıştı. Daha bugün cenaze kalkarken yine İstanbul'da Bağcılar'da bir hastanede bir sağlık çalışanı kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen bir vatandaş tarafından darp edildi. O vatandaş tutuklandı çünkü hastane personelinin burnu kırıldı, kaşı açıldı. Ciddi zarar gördü yani. Hem de bugün bütün Türkiye sağlıkta şiddeti konuşurken meydana geldi bu olay. Muhalefet genelde bu olayı hükümetin doktorlara karşı yaklaşımına bağlıyor. Yani doktorlarla hastaları karşı karşıya getiren bir sağlık sisteminin bu sonucu doğurduğu görüşü hakim. O nasıl oluyor? Doktor sayısı azaldı Türkiye'de. Devlet hastanelerinden özellikle özele geçiş fazlalaştı. Çünkü ekonomik şartlar son derece sıkıntılı devlette. Bir türlü o maaşlar düzeltilemedi birçok kez söz verilmesine rağmen. Son bir adım atıldı ama o da tatmin edici olmadı. Ve bu yöndeki gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan giderlerse gitsinler diye değerlendirmişti çok yakın zamanda. Bu da tabii hem kimler tarafından çokça tepkiyle karşılandı. Vatandaş nezdinde sokakta şöyle bir görüş oluştu. Bu işi para için yapıyorlar, vatanını milletini sevmiyorlar, fırsat bulunca yurt dışına gidiyorlar biçiminde başka bir kızgınlık oluşturdu. Yani alan iyice tansiyonu yükselen bir hale geldi ve gelinen son noktada birkaç yıl önce İstanbul'da bir hekim böyle bir şiddet sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi de Konya'da bir hekim, kız çocukları var iki tane, 7 ve 8 yaşlarında. Genç bir hekim aslında, bir uzman. Hastaları tarafından da sevilen bir isim. Bu hekim hayatını kaybetti. Sağlık camiasında büyük şok etkisi yarattı bu. Zaten bardak dolmuştu. Bu cinayetle beraber o bardak taştı. Saldırganın hastaneye nasıl girdiği, silahla nasıl girdiği, bunun nasıl engellenemediği sorgulandı. X-ray cihazları konulması talebi vardı. Bu taleplerin karşılanmaması hekimler tarafından eleştirildi. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, hemen hemen bütün Türkiye'de hekimler iş bıraktılar. Aciller dışında, yoğun bakımlar dışında poliklinik hizmeti vermediler. İki gün bu grevi devam ettireceklerini de duyurdular. Zaten cenazenin kalktığı günde sokaktaydı hekimlerin hemen hemen tamamı. Öfkeliydiler. Üstelik bir de polis tarafından bu protestoların engellenmesi söz konusu oldu ki hali sertçe yapıldı bu. Buna da çok tepki gösterdiler. Biz sizin annenizi, babanızı tedavi ediyoruz. Bizi bırakın geçelim, elimizde silah mı var diye genç hekimlerin tepkileri videolarda, sosyal medyada çokça dolaştı. Bir enteresan olay da yaşandı. İstanbul'da hekimlerin eylemine izin vermeyen polislerden birisi sıcaktan bayıldı. İlk müdahaleyi de orada hekimler yaptı. Bu da kendi içinde çelişkili bir görüntü halinde bütün Türkiye'de en çok konuşulan olaylar arasındaydı. Ne olacak bundan sonra? Şimdi iktidarla muhalefet arasında da bu konuda bir tartışma var. Özellikle hükümete yönelik eleştirilere, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine Bakan Fahrettin Koca şöyle bir yanıt vermişti. Bari üzülüyormuş gibi görünseydiniz. Yani bu işten bir siyasi rant sağlayacak gibi değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu üzülüyor gibi görünmek yerine üzüldüğünüzü ortaya koyun. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Meclis şu aralar tatilde. Belli şartlarda olağanüstü toplantı yapılabiliyor orada. Ve belli sayıda imzaya ulaşıldığında CHP'nin bunu yapma şansı var. Gelin birlikte bu şiddetin önüne geçecek yasal düzenlemeleri yapalım çağrısında bulundu. Buna henüz hükümetten bir yanıt yok. Ancak Fahrettin Koca tepkilerin odağında. Sağlık Bakanı bu düzenlemeleri zamanında yapmamakla, Türk Tabipleri Birliği ile işbirliğine gitmemekle eleştiriliyor meslek grupları tarafından, sağlık camiası tarafından. Bugün cenazeye de gitti. Cenazede protesto edildi ıslıklarla, alkışlarla. İlk önce kendisini alkışlandığını zannetti. Sonra protesto olduğunu anladı. Taziye için hayatını kaybeden hekimin ailesini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı da hekimin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Sağlık Bakanı terörle nasıl mücadele ettiysek, bunun için çaba gösterdiysek, aynı çabayı şiddeti önlemek için de göstereceğiz açıklaması da yaptı. Ama bu tam olarak sağlık çalışanlarının tedirginliklerini ortadan kaldıracak bir çalışma değildi, açıklama değildi. Asıl onlar tabii bu konuda alınacak sert tedbirleri bekliyorlar. Hem çalışma şartlarının düzelmesini bekliyorlar, hem sağlıktaki organizasyon yapısındaki bozuklukların kaldırılmasını istiyorlar. Şu anda birçok hasta randevu almak konusunda sıkıntı yaşıyor. 5 dakikada bir hastalara belli uzmanlık alanlarında randevular yazılıyor. Bu 5 dakikada muayeneler yetişmiyor. Yeterli muayeneyi yapmadı diye hastayla hekimler karşı karşıya geliyor. Bu ortamın da ortadan kaldırılması talebi var hekimler tarafından. Ama tabii bu bir anda olacak. Bir parmak şıklatmasıyla olacak bir şey değil. Onun için önümüzdeki dönemde de biz Türkiye'de sağlıkta şiddeti konuşmaya devam edeceğiz. Eğer siyasi tavır değişmez, gerekli önlemler alınmaz, sağlıkta yeni bir yola sapılmazsa ki şehir hastaneleri ve bu uygulamalar, şu anki uygulamalar hükümet tarafından şiddetle savunulmaya devam ediyor.
Yavuz Bey, en fazla konuşulan konulardan biri de ekonominin durumu. Dolar yine yükselmekte. Hükümetin tam olarak ne yapmak istediğini biliyor muyuz acaba?
Tabii şimdi hemen her olay Türkiye'de sağlıkta şiddetle dahil olmak üzere seçimlerle birlikte değerlendiriliyor. Ekonomi de bunların başında. Bir takım önlemler alınıyor ama hep söylüyoruz, buradaki yayınlarda da söylüyoruz. Önce bir tez ortaya konuldu Cumhurbaşkanı tarafından. Faiz neden enflasyon netice biçiminde? Şimdi faizin neden olduğu, enflasyona neden olduğu biçimindeki bu tezi doğru çıkartmak için, çünkü faizler düşürüldü, sonra enflasyon fırladı kurlarla birlikte. Bunu doğru çıkartabilmek için kendisiyle çelişen bir takım açıklamalar ve bir takım kararlar alınıyor. Kendisiyle çelişen diyorum çünkü bu yeni ekonomik model devreye girdiğinde rekabetçi kurdan bahsediliyordu. Hatta eski bakan, siz dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla ne işiniz var, doların kaç lira olduğuyla niye ilgileniyorsunuz gibi eleştiriler dile getiriyordu. Sonra faizler düştü Eylül ayından itibaren ve dolar fırladı, döviz fırladı. Bunun üzerine dövizi tutmak için farklı formüller aranmaya başlandı. Şu anda hükümetin yapmaya çalıştığı şey bütünüyle bir takım palyatif tedbirler alarak dövizi aşağıda tutmak, sabit tutabilmek. Bunun için işte gelir ortaklığı senedi çıkartıldı. Döviz fiyatlarında pek bir oynama olmadı. Şirketlerin döviz varlıklarına sınırlama getiren, kredi kullanabilmeleri için sınırlama getiren düzenlemeye çok bel bağlandı. Dolar fiyatında bir 60 kuruşluk geriye çekilme olmuştu. 10 gün içinde o da ortadan kalktı. Yeniden eski haline geldi. Merkez Bankası'nın rezervleri eskide ve sürekli arka kapıdan satılan dolarlar nedeniyle rezervlerde işte ihracatçıya bir takım şartlar, şirketlere bir takım şartlar, döviz satma şartları getirilmesine rağmen rezervde bir ilerleme kaydedilemiyor ve sürekli yeni kararlar alınıyor. İşte şirketlere sınırlama getirilen karar o alandaki sistemi bozduğu için bu sefer esnetilen yeni kararlar alınıyor. Birkaç kez kararlarda düzeltmeler yapılıyor. Bu da onlardan birisi. Asıl mesele şu anda Türkiye'nin ihracatı tamam yukarıda ama herkes ihracattan konuşuyor ama ithalatı çok yüksek. İhracat gibi ithalat da ciddi rekorlar kırıyor. Ve Türkiye'nin hem borçları var, risk primi çok yüksek. Yeniden borçlandığında çok yüksek faizlerle borçlanabiliyor. Tefeci faiz diye adlandırılıyor bu. Diğer taraftan borçlanmadan da bu meseleyi çözmek mümkün değil. Çünkü içeride dövizi toplayamıyor cari açık verdiği için. Dövize ihtiyacı var. Ya bu dövizi bir şekilde elde edecek Türkiye, farklı ülkelerden bir takım desteklerle ya da satışlarla, özelleştirmelerle, yabancılara bir takım kurumları satarak ya da farklı yollarla turizm gelirlerini arttırarak halledecek. Ama ekonomistler bunun çözülmesi zor bir kilit olduğunu söylüyorlar. Faizleri arttırmadan, faizleri arttırmamak konusundaki inattan vazgeçilmeden bu meselenin çözülmesinin zor olduğunu söylüyorlar. Ama öyle görünüyor ki seçimlere kadar hükümet en azından bu yeni ekonomik model düşük faiz formülünden vazgeçmeyecek. Dövizi belli bir seviyede tutmaya çalışacak ve seçimlere kadar böyle idare etmeyi deneyecek. Öyle görünüyor açıklamalardan, Nebati'nin açıklamalarından anlaşılan bu. Çünkü her alanda ciddi başarı olduğu söyleniyor bir tek enflasyon hariç. Artık enflasyondaki düşme içinde verilen taahhüt, bu yılın ocağıydı, mayısıydı, şubatıydı, nisanıydı derken 2023'ün şubatına, martına ertelenmiş durumda. Bu arada büyük olasılıkla sabit gelirlere, asgari ücret gibi, memur zammı gibi, emekli zammı gibi bir takım alanlarda özellikle 2023 başlarken yılbaşında ciddi zamlar yapıp toplum rahatlatılacak. Bunun enflasyonu elbette olumsuz etkisi olacak ama o rahatlıkla birlikte hükümetin seçime gitmesi büyük olasılık görünüyor. Bu alanda geri adım atmadan. Ama asıl tabii sınav seçimlerden sonra başlayacak. Çünkü yara bele içinde bir Türk ekonomisiyle karşı karşıya kalacak. Kim görevi alırsa. Cumhurbaşkanı AK Parti'den de, Cumhur İttifakı'ndan da çıksa, muhalefetten de çıksa ve bu konuda sanıyorum bütün ekonomistler, hemen hemen bütün ekonomistler hemfikir.
Son günlerde siyaset, Halkların Demokratik Partisi'nin hapisteki eski lideri Selahattin Demirtaş'ın söylediklerini yorumluyor. Tam olarak ne demek istedi Selahattin Demirtaş acaba son makalesiyle?
Siyasi tartışmaların içinde elbette önümüzdeki dönemde muhalefetin ne yapacağı, iktidarın şapkasından hangi tavşanı çıkartabileceği gibi bir takım senaryolar üzerinde değerlendirmeler de var. İktidar kanadına bakıldığında biraz Kürt oylarını kendi ittifakına çekmek için acaba bir şeyler yapabilir mi beklentisi hakim. Geçmiş seçimlerde Öcalan'ın devreye sokulması, Abla Öcalan'ın İmralı'dan mektup göndermesi ya da Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkartılması gibi bir takım aksiyonlar alınmıştı. Şimdi HDP seçmenini ikna edebilmek için başka bir takım hareket alanları bulabilir mi hükümet? Bunlar üzerine beyin jimnastiği yapılıyor özellikle muhalif alanda. Diğer taraftan Kürtlerin nasıl hareket edeceği, altılı masayla birlikte hareket edip edemeyeceği konusunda beyin jimnastiği yapılıyor. HDP'nin kongresinde açık, şeffaf bir müzakere talebi vardı ortak aday için. HDP'nin Mithat Sancar'ın konuşmasında bu net bir şekilde ortaya konuldu. Yani HDP böyle pozisyonu belirledi. Ama sonrasında enteresan bir biçimde Selahattin Demirtaş'ın mektubu çıktı ortaya. Selahattin Demirtaş bir makale daha doğrusu kaleme aldı ve orada iğneyi kendimize batıralım önce dedi. Yani biz Türkiye Partisi olmalıyız. Şu an muhalefetin bizimle iktidarın yaptığı algı operasyonları nedeniyle birlikte görünme şansı olmadığı ortada. Biz o işi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? Bunları konuşmalıyız dedi. Tabii bunun üzerine bir takım yorumlar yapıldı. Mesela PKK'nın eylemlerinin kınanmasını mı istiyor Selahattin Demirtaş? Veya bir Türkiye'lilik vurgusu var. O Türkiye'lilik vurgusu HDP tarafından nasıl sağlanacak? Hatta şunu söyleyenler bile çıktı. Bir milli maçta Türkiye formasıyla Mithat Sancar maçı izlese. Mesela bu Selahattin Demirtaş'ın bahsettiği Türkiye'lilik ortak duygu meselesini öne çıkartır mı diye. Bu konularda bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama Selahattin Demirtaş'ın özellikle Kürt siyasetinde söylediklerini çok dikkatle takip edildiğini not etmek lazım. Cesurca da davranıyor ve Türkiye'de PKK konusunda bir hassasiyet var. HDP'nin PKK ile bağlantısı konusunda hükümetin yaptığı açıklamalar, vurgular ve seçim propagandasını buradan yürütme gayretleri söz konusu. Bu cendereden çıkabilmenin bir formülünü aradığını anlıyoruz Selahattin Demirtaş'ın. Biraz da tartışılsın diye böyle bir makale yazdığı açık. Dediğim gibi cesurca ama daha altı tam olarak doldurulabilmiş değil Selahattin Demirtaş'ın o iğneyi kendimize batıralım çıkışını.
Yarın Kurban Bayramı başlıyor. Türkiye bayrama nasıl giriyor acaba Yavuz Bey?
Valla bayramı, seyranı artık Türkiye'de öyle bir kutuplaşma hali var ki her alanda bir tartışma hemen bir kıvılcımla alev alıp bütün Türkiye'yi sarabiliyor. Bayramlar genelde sakin geçerdi Türkiye'de ama şimdi seçim atmosferine girilmiş bir Türkiye var. İşte bu doktor cinayetinden sonra sağlık meselesi konuşuluyor. Ekonomiyle ilgili zaten ulaştırmada ciddi problemler var. Akaryakıt fiyatları almış başını gitmiş. İnsanlar bir yerden bir yere gitmekte güçlük çekiyorlar. Bu bayram diğerleri açısından biraz daha farklı. Aynı zamanda Kurban Bayramı, kurban fiyatları almış başını gitmiş durumda. Yani bayram da olsa insanlar biraz ara verelim de deseler bir kısmı Türkiye'nin gündemi tamamen seçime endekslenmiş durumda. Tatil de dinlemiyor, bayram da dinlemiyor. Siyasi tartışmaların, tansiyonlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.